Aydımon Hastane, Arthur Hayley, sayfa 112. Bir sessizlik oldu ve O'Donnell herkesin birden rahatladığını hissetti. Sorunun anlaşıldığını ve şimdi hiç olmazsa bir şeyin yapılabileceğini fark etti. Sonra bu girişimde başarısızlığa uğrarsa doğrudan yöntemlere başvurması gerekecekti. Ara sıra tıpta protokolün bu kadar karışık olmamasını dilerdi. Sanayide bir kişi görevinin gereklerini yerine getiremezse işinden atılırdı. Bir yardımcı alması isteniyorsa önce kendisine söylenir, sonra biri getirilirdi yanına. Ama tıpta ve bir hastanede durum bu kadar kesin değildi. Bir bölüm şefi atandı mı artık o alanın hakimi demekti. Daha da önemlisi, kesin tedbirler almak kolay değildi. Çünkü basit bir iş değildi söz konusu olan. Sadece bir adamın mesleğindeki ününe temel olan yetenekleri şüpheye düşürülmüş olurdu. Basit bir kararla bir meslektaşın bütün geleceğini ve ekmek parasını tehlikeye atan bir sorunu çözümlemek kolay değildi. Bunun için temkinli hareket edilir, bir takım şeyler gizlenir, dikkatle dışarının merakından saklı tutulurdu. Henry Thomas Elli tatlı bir sesle, demek boşta olan ve değerli bir uzman bulmamız gerekiyor dedi. Bence diye cevap verdi O'Donnell, aramaya başlamalıyız. Birçoğumuz yakın ilişkisi olan meslektaşlarına böyle birini aradığımızı söyleyebilir. İçinizden aranan niteliklerde bir doktor bulunduğunu öğrenen olursa, yetenekli ve hastanedeki zorunlu görev süresini tamamlamış biri, bana bildirmesini dilerim. Günümüzde patoloji uzmanları çok şey isteyen, anlaşılması güç kişiler dedi Bill Rufus. Biliyorum. Belki bu iş kolay olmayacak. Bu da Joe'ya karşı dikkatli davranmamızı gerektiren nedenlerden biri. Harry Tomaselli gözlerinden birine elini daldırdı ve bir dosya çıkardı. Belki burada sizleri ilgilendirecek bir şey vardır. Harvey Chandler sordu. Nedir o? Kısa süreden beri yeni iş bulmak isteyen patolojik anatomi uzmanlarının listesi geliyor bana. Boş bulunmamak için önceden harekete geçtim. Bir iki hafta önce listede şu ad vardı. Görebilir miyim? O'Donnell, Thomas Eldin'in dosyadan çıkardığı kağıda uzandı. Bu açık listenin isteyen hastanelere belirli zamanlarda gönderildiğini biliyordu. İş arayan doktorların adları bulunurdu listede. Bunlar adlarının açıklanmasını isteyenlerdi. Bir de kapalı liste vardı. Ama bu liste patolojik anatomi uzmanları birliğince gizli tutulurdu. Kapalı listede adı bulunan adamların çoğu şimdiki işlerinden memnun olmayan ve gizlice işlerini değiştirmek isteyenlerdi. Öyle bir durumda hastane birliğe yazıp laboratuvar şefi istediğini açıklar, uyarılan söz konusu kişi ise isterse hastaneye bir teklif yapardı. Yine de bu koca makinenin işleyişine rağmen atanmaların çoğunun tavsiye üzerine ve ilişkiler sonucu yapıldığını O'Donnell biliyordu. Thomas Eldin'in uzattığı kağıda bir göz attı. Bu fiş 31 yaşındaki Dr. David Coleman'la ilgiliydi. Coleman'ın çalışmalarını ayrıntılarıyla okuduğunda Kent'in kaşları kalktı. New York Üniversitesi'nden başarı armağanıyla mezun olmuş, Bellevue Hastanesi'ne staj yapmıştı. Dipnot Bellevue Hastanesi, New York'un 26. sokağında önemli bir devlet hastanesi. Ordudaki 2 yılının çoğunu da laboratuvarlarda geçirmişti. 5 yıllık patolojik anatomi ihtisasını en iyi hastanelerin 3'ünde tamamlamıştı. Kuşkusuz mesleğinin gerektirdiği en iyi şekilde yetişmiş bir adamdı bu. Kent kağıdı Rufus'a uzatırken Thomas Eldy'ye, ''Bizim teklifimizi incelemek zahmetine katlanacağını bile sanmıyorum.'' dedi. Böyle parlak geçmişi bulunan biri başlangıçta kendisine verebileceğimiz parayla teklifimizi kabul etmez. O'Donnell hastane yöneticisiyle daha önce yaptığı bir konuşmadan başlangıçta verebilecekleri paranın yılda 10 bin doları aşamayacağını biliyordu. Rufus başını kaldırdı ve kağıdı Harvey Chandler'a geçirdi. Aynı görüşteyim, bu adam bir büyük şehir hastanesi seçebilir. Vallahi aslında... Thomas Eldy sustu. Her zamankinin tersine şaşkın, neredeyse utanmış, konuşmaya başlamadan önce sözlerini dikkatle tartmak ister gibiydi. O'Donnell merakla sordu. Ne var Harry? Hastanemizin Dr. Coleman'ı ilgilendirdiğini söylemek istiyordum. Yapacağımız değişiklikleri ve gelecekle ilgili tasarılarımızı haber almış. O Donald birden ortalığa çöken sessizliği bozdu. Nereden biliyorsunuz? Kendisiyle mektuplaştığım için. Bu yetkilerinizin biraz dışına çıkmak olmuyor mu Harry diye sordu Rufus. Belki çok erken ama şunu aldığımda o sıra Lucy'nin okuduğu kağıdı gösteriyordu. Doktor Coleman'a yazdım. Ne bir teklifte bulundum ne kesin bir şey söyledim. Hastaneyi bağlayacak bir ifade kullanmadım hiç. Ama böyle bir dosyanın dikkate değer olduğuna ve adamla bağlantı kurmanın faydasına inandım. Aşağı yukarı 2 hafta önceki konuşmamızın hemen sonrasındaydı. Belki hatırlarsınız Kent. Evet hatırlıyorum. Old Donald Harry'nin kendisini daha erken uyarmasını yeğe tutardı. Tabii hastane yöneticisinin dilediğiyle mektuplaşmak hakkıydı. Hastaneyi bağlayacak bir şey yapmamıştı. Mektuplarında yazılanlar herhalde gizliydi ama bunun iyi bir sonuç vermesi de mümkündü. İlgilendiğini mi söylediniz dedi Thomas Hardy'ye. Evet, gelip bizimle görüşmekten memnun kalacağını bildirdi. Bugünkü toplantı olmasaydı sizinle konuşmak niyetindeydim. Şimdi kağıdı elinde tutan Dornberger'di. Parmaklarının ucuyla dokundu. Bu konuda ne yapmamı istiyorsunuz? O Donald onaylamalarını bekleyerek diğer yüzlere baktı. Sanırım bu kağıdı yanınıza almanız ve Pearson'a göstermenin yolunu bulmanız gerek Charlie dedi. 7. Bölüm. Otopsi salonunda bitişik odada Roger McNeil mikroskopla incelemelere başlamaya hazırdı. Başlamak için eksik olan sadece Dr. Joe Pearson'ın varlığıydı. Birçok hastanede olduğu gibi 3 eyalette de mikroskop incelemesi otopsiden sonraki aşamaydı. Morgun 40 yıllık ademesi George Green, yarım saat önce hafta içinde yapılan 3 otopsi sırasında çıkarılan organları getirmişti. İki dizi organ beyaz emaye kovalara yerleştirilmişti. Yanlarındaki cam kaplarda 3 beyin duruyordu. Salonun ortasında bir yalak ve tepesinde musluk bulunan taştan oyulmuş bir masa vardı. Çeşme akıyordu ve altında 3. organ dizisi duruyordu. Su içine bırakıldıkları formülü ve pis kokunun büyük bir bölümünü gideriyordu. McNeil son bir kere çevresine bakındı. Her şey hazır ve el altında olmadıkça Pearson hep sinirlenirdi. McNeil içinde çalıştıkları odanın çok kasvetli olduğunu düşündü. Özellikle ortalığa yayılan organlar buraya bir ciğerci dükkanı görüşünü veriyordu. Her şeyin pırıl pırıl ve paslanmaz çelikten olduğu teşrih salonlarında bulunmuştu. Ama bunlar çağdaş araç gereçlerdi ve henüz 3 eyalet hastanesinin laboratuvarına erişmemişti. Alışılmış sürüklenir gibi gelen ayak seslerini işitti. Pearson önünde değişmeyen prodümanıyla da içeri girdi. Kaybedecek zamanımız yok. Pearson'ın selam verdiği pek enderdi. O Donald'la kapışalı 1,5 hafta oluyor. Hala geç kalmış durumdayız. Prosu yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarı indi çıktı. Bu işi bitirdiğimizde ameliyat hatalarının listesini istiyorum. Bugün ilk vakamız nedir? Konuşurken siyah kauçuk önlüğünü takmış, kauçuk eldivenlerini geçirmişti. Ortadaki masaya yürüdü ve başına oturdu. McNeil karşısındaki arkalıksız iskemleye tünedi ve notlarına baktı. Kadın 55 yaşında, teşhis göğüs kanseri. Bakalım. Pearson fişi aldı. Ara sıra karşısındaki fişi okurken sabırla hiç kımıldamadan otururdu. Ara sıra da fişi bizzat okumak isterdi. Her şeyde olduğu gibi bunda da Joe Pearson'ın ne yapacağı önceden kestirilemezdi. Kağıdı bıraktı, musluğu kapadı, ellerini kovaya soktu ve kalbi bulana kadar karıştırdı. İki elini kullanarak ortadan ayırdı. Bunu siz mi kestiniz? Düşündüğüm gibi, Seddons mı? McNeil elinde olmaksızın başını salladı. Kalbin kötü kesildiğini kendisi de fark etmişti. Damgasını atmış. Pearson garip şekilde yüzünü buruşturdu. Düellodan çıkmış gibi. Nerede bu Seddons? Cerrahi bölümünde bir işi vardı. Uygulanmasını görmek istediği bir yöntem sanırım. Burada bulunduğu sürece bütün incelemelerimizde hazır bulunması gerektiğini benim tarafından kendisine söylersiniz. Peki devam edelim. McNeil dizinin üstüne bir tahta yerleştirdi ve yazmaya hazırlandı. Pearson konuştu. Hafif büyüdüğü anlaşılan bir kalp ve mitral yetmezliği. Görüyor musunuz? Kası uzatmış gösteriyordu. McNeil eğildi ve cevap verdi. Evet, görüyorum. Pearson devam ediyordu. Bana kalırsa romatizmadan ileri gelen eski bir endokardit, yine de ölüm sebebi değil. Ufak bir parça dokuyu ayırıp aşağı yukarı mürekkep şişesi büyüklüğünde etiketli bir cam kaba aktardı. Bu parça daha sonra yapılacak mikroskop muayenesi içindi. Sonra uzun bir uygulamanın rahatlığıyla kalbin geri kalanını masanın biraz ilerisindeki delikten aşağıda bulunan madeni kovaya attı. Akşam bu kova boşaltılacak, temizlenecek, içindekiler de özel ocakta yakılıp incecik bir kül haline getirilecekti. Şimdi Pearson akciğerleri tutuyordu. Bir kitabın iki büyük sayfası gibi açtı ilkini, McNeil'a yazdırdı. Yayılma sonucu çok sayıda delikle dolu akciğerler. Bu kez de organı incelemesi için genç adamı uzattı. Dikkatini ikinci akciğere yönelttiği sıra arkasındaki kapı açıldı. ''Meşgul müsünüz Doktor Pearson?'' Pearson sinirlenerek döndü. Ses laboratuvarda görevli teknisyenlerin şefi Carl Bannister'a aitti. Bannister kapının aralığından başını kuşkuyla uzatmıştı. Ardında bir karaltı bekliyordu. ''Tabii meşgulüm. Ne istiyorsunuz?'' Pearson her zaman Bannister'la konuştuğu yarı öfkeli yarı keyifli sesiyle sormuştu bu soruyu. Yıllar boyu aynı yerde çalışmanın sonucu birbirlerine alışmışlardı. Daha dostça bir davranış ikisini de şaşırtırdı belki. Bannister hiç bozulmadı. Ardındaki karaltıya işaret etti. Girin. Sonra Pearson'a gelen yeni teknisyenimiz John Alexander dedi. Kendisini bir hafta önce işe almıştınız. Bugün çalışmaya başlıyor. Ha evet, bugün başlayacağını unutmuştu. Girin. Pearson yeni gelene daha dostça davranıyordu. McNeil bunu hemen fark etti ve belki yeni gelen birini ilk günden haşlamak istemiyor diye düşündü. Yeni gelene merakla baktı. 22 yaşında dedi kendi kendine. Daha sonra doğru tahmin ettiğini öğrenecekti. İşittiğine göre Alexander tıbbi teknoloji diplomasını yeni almıştı. Böyle bir adamla kolay anlaşacaklardı herhalde. Bannister'ın da Pasteur'e benzeyen bir yanı yoktu nasılsa. McNeil bakışlarını baş teknisyene çevirdi. Her zamanki gibi dış görünüşüyle daha ufak tefek bir Pearson'ı andırıyordu. Kısa boylu göbekliydi. Bazı düğmeleri çözülmüş ve lekeli bir gömlek geçirmişti sırtına. Altından eski ve hiç ütülenmeyen giysisi görünüyordu. Saçları iyice dökülmüştü. Kalan birkaç telde fırça ve tarak yüzü görmüyordu anlaşılan. McNeil Bannister'ın hikayesini biraz bilirdi. Pearson'dan bir iki yıl sonra hastaneye girmişti. Lise mezunuydu. Pearson onu hademi olarak ayak işlerini gördürmek, sağa sola koşturmak, cam kapları yıkatmak için almıştı laboratuvara. Zamanla yıllar boyu çalışmanın sonucu Bannister laboratuvarda yığınla pratik bilgi edinmiş ve sonunda Pearson'ın bir çeşit sağ kolu haline gelmişti. Resmi görevi seroloji ve biyokimya ile ilgiliydi. Dipnoseroloji, vücut sıvılarının incelenmesi. Ama 30 yıllık hizmet süresince edindiği tecrübeyle laboratuvarın diğer teknisyenlerinin de yerini dolduracak hale gelmişti, dolduruyordu da. Bu nedenle Pearson bölümün idari işlerini, dolayısıyla laboratuvarda görevli bütün yardımcıların denetimini ona bırakmıştı. McNeil, Bannister'ın gençliğinde iyi bir teknisyen olduğuna inanıyordu. Bilgisini ilerletebilse daha yüksek bir yere de ulaşabilirdi. Bu haliyle onu tecrübe yönünden zengin, teori yönünden yoksul buluyordu. Gözlemleri Bannister'ın işinin büyük bir bölümünü düşünmekten çok el alışkanlığıyla yaptığını ortaya çıkarmıştı. Tahlilleri yapıyor ama bu işin bilimsel yönünü hiç bilmiyordu. McNeil bu durumun her an tehlikeli olabileceğini düşünmüştü. Tabii Alexander'ın durumu daha değişikti. Bugün teknisyenlerin çoğunun izlediği yoldan gelmiş, 3 yıllık öğreniminin son yılını da bir tıp teknolojisi okulunda geçirmişti. Pearson prosuyla masa başındaki boş sandalyeyi gösterdi. ''Oturun John.'' ''Teşekkür ederim doktor.'' diye kibarca cevap verdi Alexander. Tertemiz iş gömleği, kısa süre önce kestirdiği belli olan saçları, bıçak gibi pantolon ütüsü, cilalı papuçlarıyla gerek Pearson ve gerekse Bannister'ın tam tersiydi. Pearson incelediği akciğeri bırakmadan yeni gelenle konuşuyordu. ''Buradan hoşlanacağınıza inanıyor musunuz?'' Herhalde hoşlanırım doktor. Bu küçük iyi diyordu McNeil kendi kendine. Düşündüğü gibi verdi cevabı. Peki öyleyse John, bizim pek alışmadığımız kendimize has çalışma yollarımız olduğunu göreceksiniz. Dediğim gibi bunlara alışmamış olabilirsiniz. Ama biz bu yollardan işimizi görüyoruz rahatça.
Anlıyorum doktor.
Öyle mi sanıyorsun diye düşünüyordu McNeil. Bu sevgili ihtiyarın gerçekten ne söylediğini anlıyor musun? Burada değişiklik istemediğini, okulda öğrendiğin saçma fikirleri uygulamanın söz konusu olmadığını, bu bölümde hiçbir şeyin ama en ufak bir şeyin bile izni alınmadan değiştirilemeyeceğini ima ediyor. Bazı kişiler bizi eski kafalı bulabilirler diye devam ediyordu kendine göre dostça bir konuşma yapan Pearson. Ama uzun süre denenmiş olan bu yolların etkililiğine inanıyoruz ha? Ne dersin Carl? Bu görüşü onaylamaya çağrılan Bannister'a ben cevap verdi. Çok doğru doktor. Pearson akciğerlerde işini bitirmişti. Elini yeniden rastgele kovaya doldurup piyango çeker gibi mideyle çekti yukarı. Homurdandı sonra açık bir yarayı gösterdi McNeil'e. Bunu adam başıyla evetledi. Daha önce görmüştüm, not ettim. Peki. Pearson kağıdı gösterdi sonra yazdırdı. Midenin alt deliğinden hemen önce 12 parmakta bir ülser. Alexander iyice görebilmek için hafiften yer değiştirmişti. Bu hareketi fark eden Pearson mideyi ona doğru kaydırdı. Teşrih sizi ilgilendirir mi John? Anatomiyle her zaman ilgilendim doktor diye cevap verdi genç adam saygıyla. Laboratuvar çalışmaları kadar değil mi diye sordu McNeil. Pearson'ın hoşnut kaldığını hissediyordu. Patolojik anatomi yaşlı adamın ilk aşkıydı. Evet efendim. İyi dedi Pearson önündeki kağıtları karıştırarak. Bunlar 55 yaşındaki kadının organları. Alexander çok dikkatliydi. Bir dulun. Ölüm nedeni göğüs kanseri. Ölümünden önceki 2 yıl çocukları kadında bir şey olduğunu seziyor ama doktora gitmeye razı edemiyorlardı onu. Doktorlara karşı bir ön yargısı vardı sanıyorum. Böyle insanlara rastlanır. Konuşan Bannister'dı, gülüyordu, yüksek sesle kıkırdıyordu ki bakışı Pearson'ınkiyle karşılaştı. Başı kıçı olmayan sözlerden vazgeçin. John'a bir takım bilgiler veriyorum. Bunları siz de dinleseniz fena olmaz sanırım. Bannister'dan başa kim olsa bu sözlerin altında ezilirdi. Oysa teknisyen gülümsemekle yetindi.
Ne oldu doktor diye sordu Alexander.
Burada yazılı olan şu, kızı ailenin 2 yıldır kadının sağ göğsünde bir sızıntı olduğunu fark ettiğini söylüyor. Hastaneye girişinden 14 ay önce aynı bölgeden hafif kan geldiği de fark edilmiş. Bundan başka kadının dış görünüşü iyiymiş.
Pearson sayfayı çevirdi.
Bir şarlatana gitmiş galiba, hafiften kıkırdadı. Yeterince inancı yokmuş ki durumu kötüleşmiş ve hastaneye yatması gerekmiş.
Çok geç olmuş sanırım.
Terbiyelice söylenmiş bir söz değil diye düşündü McNeil. Bu çocuk gerçekten ilgili. Doğru bildiniz cevabını verdi Pearson. Ama buraya getirilmiş olsa ya da başlangıçta gerçek bir doktora başvursa hemen ameliyat masasına yatırılıp bütün sağ göğsü alınırdı.
Evet efendim biliyorum.
Böylece de şimdi hayatta olurdu. Sonucuna vardı Pearson mideyi delikten aşağı atarak. Yine de bir nokta Alexander'ı meraka düşürmüştü.
Oysa az önce kadında ülser olduğunu söylemediniz mi?
Senin için iyi bir not diye düşündü McNeil. Pearson da aynı tepkiyi göstermiş olmalı ki Bannister'a döndü. Ders olsun Carl, işte kafası işleyen bir çocuk. Dikkat edin yoksa sizi ezer geçer.
Bannister'ın ağzı kulaklarındaydı ama McNeil bu gülüşündeki ekşiliğin farkındaydı. Söylenen söz Bannister için rahatsız edici bir gerçek halini alabilirdi. Artık Pearson iyice açılmıştı.
Doğrusu John kadını zehirleyebilirdi bu. Zehirlemeyebilirdi de tabii.
Yani hiç haberi olmayabilirdi mi demek istiyorsunuz?
McNeil kendisinin de bir şeyler söylemesi gerektiğini anlamıştı. İnsanların öldürücü hastalıkları dışında ne kadar yerlerinin bozuk olduğunu bilseniz şaşarsınız. Asla kuşkulanmadıkları şeyler. Burada yığınla görüyoruz.
Dara, dedi Pearson başını sallayarak. Görüyor musunuz John? İnsan vücuduyla ilgili en inanılmaz yan bizi öldüren şeyler değil, yaşamaya devam ederken içimizde yitip gidenlerdir. Birden sustu ve konuyu değiştirdi. Evli misiniz?
Evet efendim.
Karınız burada sizinle mi?
Henüz değil, gelecek hafta burada olacak. Önce oturabileceğimiz bir yer bulmam gerektiğini düşündüm.
McNeil, Alexander'ın hastanede çalışmak için şehir dışından başvuran adaylardan biri olduğunu hatırladı. Belli belirsiz, Chicago'lu olabileceğini hatırlar gibiydi. Alexander duraladı sonra ekledi.
Size sormak istediğim bir şey vardı Dr. Pearson.
Nedir?
Yaşlı adamın sesi temkinli olduğunu gösteriyordu. Karım hamile doktor, şehre yeni yerleşeceğimizden kimseyi tanımıyoruz.
Bu bebek, Alexander bir an durdu, bizim için çok önemli. İlk çocuğumuzu doğumdan bir ay sonra kaybettik. Anlıyorum.
Pearson işini bırakmıştı, dikkatle dinliyordu.
Bize karımın başvurabileceği bir doğum uzmanı salık verebilir miydiniz acaba?
Kolay.
Pearson rahatlamıştı, söylenecek olanlardan önce çekindiği anlaşılıyordu.
Doktor Dornberger çok iyi bir hekimdir. Burada hastanede çalışır. Kendisini aramamı ister misiniz?
Size zahmet olmayacaksa.
Pearson Bannister'a işaret etti.
Bakın bakalım yerinde mi?
Bannister telefonu açtı, boş hat istedi. Orada mı dedikten sonra ahizeyi Pearson'a uzattı. Elleri eldivenli ve pis olan yaşlı adam sinirli bir hareket yaptı.
Ses tutun, ses tutun!
Bannister yaklaştı ve ahizeyi yaşlı adamın kulağına tuttu.
Sen misin Charlie?
Yaşlı adam gürlüyordu telefonda.
Bir müşterim var da sana.
Üç kat yukarıdaki odasında Dr. Charles Dornberger gülümsedi. Ahizeyi kulağından biraz uzaklaştırdı ve sordu.
Kadın doğum servisinin sana ne gibi hizmeti olabilir?
Konuşurken bu telefonun tam zamanında geldiğini düşünüyordu. Önceki gün O'Donnell'ın başkanlığında yapılan toplantıdan beri Joe Pearson'la nasıl konuşacağını düşünüyordu. İşte şimdi fırsat kendiliğinden çıkmıştı.
10. ayrımın sonu. Sayfa 125.